Ayrım 18.
Utanıyorum dedi Jacob'a. Konağına girerken, nice kadınların hiçbir şeycikleri yokken her şeye sahip olmam utandırıyor beni. Haksızlık bu, haksızlık. Hak seviyorsa Tanrı buna büyük bir felaket gönderir. Yalvarırım ona göndersin. Serbest olaydım, caddelerde yalın ayak dolaşır, kapı kapı dilenirdim. Ama kocam var, ayağımdan zincirle bağlıyım. Francesco hayran hayran bakıyordu ona. Yiğit bir er ruhu var sizde madam, bir er kafası var. İzin verin size hemşirem değil de Jacob'a birader, Jacob'a kardeş diyeyim. Sabırlı ol Jacob'a kardeş, gün gelecek serbest olacaksın. Caddelerde yalın ayak dileneceksin. Tanrı büyüktür, kadınları esirger, sana da acıyacaktır. Şimdilik Allah'a ısmarladık, yeniden kavuşuncaya kadar. Ne zaman, nerede? Jacob'a kardeş, içimde bir ses diyor ki, o müthiş ölüm anında. Elini kaldırıp kutsadı. Şimdi Allah'a ısmarladık. Niçin ölümden söz ediyorsun diye sordum Jacob'a'nın konağından ayrılıp, memleket yoluna düzüldüğümüzde. Kahrolasıca yeryüzündeki işimizi daha bitirmeden, Francesco başını salladı. Biz ıslık çalıp oynarken Leo kardeş, kıvancın doruğuna çıkmışken, karalar içinde baş meleğin gökten indiğini gördüm. Bekle diye başımla işaret ettim. Az daha bekle. Ölüm kardeş. Gülümsedi ve havada kaldı. Korkun olmasın Leo kardeş. Ecelim gelince öleceğim. Ne önce ne sonra. Tam zamanında. Kuzeye yöneldik. Çabuk çabuk yol alıyorduk. Ahırına dönen atlar gibiydik. Ayaklarımızdan romanın tozunu silkiyorduk. Ara sıra su bulduğumuz zaman duruyor, eğilip içiyorduk. Derken bir taş üstüne oturuyor, sessiz sessiz uzaklara, Assisi'ye doğru bakıyorduk. Yaklaştıkça Francesco'nun yüzü kararıyordu. Konuşurken dudaklarını daha zor aralıyordu. Bir çocuk, parlak bir yaban çiçeği ya da dala tünemiş bakan bir kuş görünce ancak yeniden yüzü aydınlanıyordu. Bir keresinde dünyada çiçek, çocuk ve kuş olduğu süre korkma Leo kardeş demişti. Her şey yolunda demektir. Yürüdük, yürüdük. Ayaklarımız kanayan yaralarla kaplandı. Dik tutamaz olduk kendimizi. Hep açtık, üstelik geceleri de donuyorduk. Şöyle bir tabak kuzu kızartması, yanında da bir testi şarap olsa da, kemiklerini yalaya yalaya yiyeydim diyordum kendi kendime. Sonra da yumuşak bir yatak. O zaman ne büyük bir zevkle överdim Tanrı'yı. Bu ayartıcı manzarayı uzaklaştırmak için başımı öte yana çevirmem boşunaydı. Tabak, testi ve yatak hep karşıma çıkıyor, havada önümde dönüp duruyordu. Francesco düşüncelerimi sezdi. Bana acıyarak elini yavaşça omzuma koydu. Sevgili Leo kardeş, şimdi nereden geldi aklıma bilmem. Yalnız yaşayan ululardan biri hiçbir zaman unutamadığım bir şey anlatmıştı. Anlatayım mı sana? Dinliyorum Francesco kardeş dedim önüme bakarak. Göz bebeklerimde tabağı, testiyi ve yatağı görecek diye ödüm patlıyordu. Bir gün yanından geçen biri kutsal adamın ahlarını duymuş durup sormuş. Tanrı'nın azizi nedir dilediğin, nedir sana böyle ah çektiren? Bir bardak soğuk su yavrum diye cevap vermiş yalnız kişi. Bundan kolay ne var? Testini gece dışarıda bırakırsan soğuk suyun olur. Bir keresinde öyle yapmıştım yavrum. Ama o gece bir düş gördüm. Cennetin önüne gelmiştim de kapısına güm güm vuruyordu. Kim var orada diye bir ses geldi içeriden. Benim, Tebalı Pacomius derken ses çınladı. Git buradan, geceleri testisini dışarıda bırakıp su soğutanlar giremezler cennete. Francesco'nun ayaklarına kapandım. Bağışla Francesco kardeş, hala hakim değilim bedenime. Hala duyuyorum açlığı, yorgunluğu, soğuğu. Sen nereye gidersen ben de oraya gidiyorum ya, bazen zihnim seni izlemiyor, küstahlaşıyor, direnmeye başlıyor. Cennet kapısının önündeyim de açılmıyor. Cesaretini yitirme Leo kardeş dedi sırtımı okşayarak. Ayakta dur, ayartıcı varsın binsin sırtına, korkma, kapı açılacak, ikiniz birlikte gireceksiniz içeri. Ayartıcı da mı, o da mı girecek, nereden biliyorsun Francesco kardeş? Açılıp içine her şeyi alan yüreğimden biliyorum. Cennette böyle olmalı. Dik kayalıklı bir dağın yamaçlarına tünemiş küçük bir kente geldik. Dağın eteğinde yağmur, güneş ve zamanla aşınmış yıkık dökük evler vardı. Dorukta kuleleri ve uzun kırlangıç kuyruğuna benzeyen, kanatları olan bir kale görünüyordu. Orada derebey şahinleriyle birlikte yaşıyordu. Bağlar ve aşağı ovada zeytinlikler kenti çepeçevre sarmıştı. ''Burada durup 3 gün dinleneceğiz.'' dedi Francesco bana acıyarak. ''Zeytinlikler içinde minik bir manastır görüyorum. Tanrı sana acıdı Leo kardeş.'' Kente girdik. Çiftçiler işlerinden dönüyorlardı. Güneş batmak üzereydi. Yıkık bir kilisenin bahçesinde oturduk. Dört bir yanda serve ağaçları vardı. Çit güzel kokulu kırmızı çiçeklerle örtülmüştü. Ortada yeni açmış ince koyu yeşil yaprakları olan çınar ağacı vardı. Dibinde de bir pınar kaynıyordu. Francesco bakındı. Derin derin içini çekti. Cennet böyle olmalı dedi. Başka şey arama. İnsan ruhu için yeter bu. Yeter de artar bile. Üzerinde cıvıltılar duyarak başını kaldırıp baktı. Bir kırlangıç sürüsü çınar ağacına doğru uçuyordu. Yuvaları oradaydı. Geceyi geçirmek için yuvalarına dönüyorlardı. Dallara tünediler. Sonra bahçeye dağıldılar ve minik evlerine kapanıp başlarını göğüslerine dayayarak kendilerini uykunun kucağına bırakmadan önce mutlu mutlu bakmaya başladılar. Francesco ağır ağır akan suya doğru ilerledi. Kuşlar şimdi orada toplaşmıştı. Elini uzatarak onları selamladı. ''Olduğun yerde kal Leo kardeş'' dedi bana. ''Kıpırdama da ürkmesinler. Atacak yemim olmadığı için Tanrı'nın sözüyle besleyeceğim onları. İşitsinler de onlar da insanlar gibi cennete girebilsinler diye.'' Kuşlara dönüp üzerlerine eğildi ve kollarını iki yana açıp boğazına başladı. ''Kuşlar, hemşirelerim benim. Kuşların ve insanların babası Tanrı sizleri çok seviyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Su içerken her yudumda minik başlarınızı göğe kaldırıp ona teşekkür etmeniz bundan. Sabahleyin güneş minik bağırlarınıza vurduğu zaman türküyle dolup daldan dala uçarak güneşi, yeşil ağaçları ve türküyü gönderen Rabbin adını ululamanız bundan. Sizi işitebilsin diye ona yaklaşmak için göğün yükseklerine uçmanız bundan. Yuvalarınız yumurtalarla dolduğunda, kuluçkaya yattığınız zaman Tanrı da bir erkek kuş olup karşı dala tutunuyor ve doğum işinizi kolaylaştırmak için size türkü söylüyor. Francesco konuşurken üstünden bir güvercin sürüsü geçti. Tatlı sesini duydular, indiler, ayakları çevresine kondular. Derken küçük bir güvercin uçtu, sağ omuzuna tüneyip ötmeye başladı. Francesco gittikçe öne doğru eğiliyordu. Havada kalkıp inen hırkası kanatları andırıyordu. Sesi bülbül sesi gibi tatlı, cıvıltılı çıkıyordu. Çevresindeki kuşlara katılmak istiyordu sanki. Katılmak için de bir kuş, büyük bir kırlangıç olmaya çalışıyordu. ''Kırlangıçlar, güvercinler, hemşirelerim benim. Tanrı'nın sizlere ne armağanlar sunduğunu düşünün bir. Havada dolaşabilirsiniz diye kanatlar, kışın sizi sıcak tutsun diye tüyler vermiş. Aç kalmayasınız diye yere, ağaçlara çeşitli yiyecekler saçmış. Bağırlarınızı ve gırtlaklarınızı türküyle doldurmuş. Kırlangıçlar gelip karşımızda çitin üzerine ve kilise damının kenarı boyunca sıra sıra tünediler. Kanatlarını açarak, başlarını öne eğip dikkatle dinlemeye koyuldular. Francesco onları selamlamak üzere döndü. Her yıl ince kanatlar üstünde bize baharı getiren kırlangıç hemşirelerimiz hoş geldi. Dışarısı henüz soğuk ve yağmurlu. Güneş altın saçından yoksun ama içinizin sıcak ve yazla dolu olduğunu duyuyorsunuz. Karla kaplı damın kiremitleri üzerinde oturuyorsunuz. Çıplak dallar arasında uçuşuyorsunuz ve sivri gagalarınızla gitsin diye kışı gagalıyorsunuz. Yargı günü sizler, sevgili kırlangıçlarım benim, kanatlı şeylerin hepsinden, borazanlı meleklerden bile önce mezarlıklara uçacak, dirilişi dile getireceksiniz mezar taşları üstünde. Ölüler sizi duyacak ve sonsuz baharı selamlamak üzere mezarlarından çıkıp papatyalara koşacaklar. Kırlangıçlar mutlu, kanat çırpıyorlardı. Güvercinler ötüyordu. Kırlangıçlar Francesco'ya yaklaşıp pırkasını gagalamaya başladılar. Francesco elini başları üzerinde tutarak istavroz çıkardı ve kuşları kutsadı. Sonra dört bir yanına el sallayarak Allah'a ısmarladık dedi. Akşam geldi, kırlangıç ve güvercin hemşirelerim. Akşam geldi, haydi gidin, uyuyun artık. Tanrı size düş görebilme lütfunu bağış etmişse eğer, dilerim bu gece uykunuzda, yuvalarınızın üstünde büyük kırlangıç gibi uçan, kırlangıçların Meryem'ini göresiniz. Francesco böyle konuşurken, Bir atlı gelip durmuştu. Keşişin kuşlarla konuştuğunu görünce kahkaha ile güldü. Orta yaşlı biriydi. Yassı çomağı andıran burnu, etli sarkık dudakları vardı. Alacalı bir giysi giymişti. Saçında defneden yapılmış iri yapraklı bir taç vardı. Belinde altın bir zincir, ucunda uğur diye taktığı kumaştan bir maymun asılıydı. Omuzlarından bir lavta sarkıyordu. Ardından genç erkek ve kadınlar sürüsü geliyordu. Başlarında sarmaşık ve çiçeklerden çelenkler vardı. Başkalarının durduğunu görünce onlar da durdular ve kahkahayla gülmeye başladılar. Atlının yüzü parıldıyordu. Akşam güneşinin son ışınları başına vurmuş, sarı saçını tutuşturmuştu. Çitin üstüne eğildim ve genç erkeklerden birine el ettim. Yaklaştı. "Kim bu bey ata binmiş olan?" diye sordum. "Kral gibi yakışıklı." "Adı Guglielmo Stivini'dir. Tam bir kraldır hani. İşitmediniz mi hiç? Roma'dan geliyor. Kapitol'de defne dalından taç koydular başına ve türkü kralı ilan ettiler." "Ne türküsü söylüyor?" "Aşk türküsü keşiş efendi, aşk. Hoş siz ömrünüzde böyle bir söz duymamışsınızdır ya." Katıla katıla gülerek arkadaşlarına döndü. Atlı bu arada dizginlerini çekmiş, kıpırdamadan duruyor, güvercinleri ve onları izleyen kırlangıçları dinliyordu. Birden gülmekte olan sürüsüne döndü. "Susun!" diye bağırdı öfkeyle. Francesco kuşlara "Allah'a ısmarladık" demiş, bahçeye geçip gitmek üzereyken, türkü kralı atından atlayıp ona koştu ve ayaklarına kapandı. "Kutsal peder!" diye bağırdı Francesco'nun kanlı ayaklarını öperek. "Kördüm, şimdi görmeye başladım. Ölüydüm, şimdi mezardan dirilip kalktım. Al beni, insanlar dünyasından götür, ruhumu kurtar. Ömrüm boyunca şarap ve kadının erdemlerini söyleyeyim. Ben Guglielmo Stivini'yim. Şu budalalar da Roma'da beni türkü kralı ilan ettiler." Bunu der demez tacı başından çekip attı, kopardı ve defne yapraklarını yere saçtı. "Şimdi içim yatıştı," dedi. "Alacalı giysimi de atıyorum. Bana bir hırka verin kutsal peder. Bakın işte belimdeki şu altın zinciri de çıkarıyorum. Düğümlü bir iple sarın belimi." Francesco eğildi, onu kaldırdı ve alnından öptü. "Kalk Pasifiko kardeş, bundan böyle seni Pasifiko diye çağıracağım kardeşim, çünkü Tanrı'nın sükununa kavuşmuş bulunuyorsun. Hala türküyle dolu alnını öpüyorum. Şimdiye kadar ezgiler dünya üstüneydi, bundan böyle dünyanın yaradanını dile getireceksin. Laftanı alıkoy, o da Tanrı'nın hizmetine girsin, kutsansın. Zamanı gelince Pasifiko kardeşim, cennete omuzunda bu lafta asılı gireceksin. Melekler çevrende toplanacak ve yeni türküler öğretmeni isteyecekler senden." Genç erkek ve kadınlar yere düşen defne yapraklarını toplamak için koştular. Oyun mu oynuyor yoksa aklını kaçırdı da keşiş mi olmaya karar verdi diye ünlü ozana bakıyordu. Pasifiko kardeş "Allah'a ısmarladık" demek için döndü. "Eski hayatımın arkadaşları, elveda. Guglielmo Stivini ölmüş bulunuyor. Gidin gömün onu ve şu küçük maymunu da tabutuma koyun. O da gömülsün." Maymunlu altın zinciri onlara doğru attı. "Elveda" diye tekrarladı. "Elveda, bir daha görüşmeyeceğiz sizinle." Şaşkın genç erkek ve kadın süsü dağıldı, üçümüz kaldık. Önde Francesco, zeytinliğin ortasındaki küçük manastıra yürüdük. Pasifiko kardeş yol boyunca türkü söyledi. "Yüreğim kuş sanki, bülbül Francesco kardeş," dedi. "Seni dinlemek üzere öteki kuşlarla geldi, sanki dinleyince de gagasını göğe doğru dikip bir türküye başladı." Francesco güldü. "Dünyaya yeni bir çılgınlık getiriyorum," dedi. "Sense yeni bir türkü, yeni çılgınlığın yeni türküsünü getiriyorsun. Pasifiko kardeş, güçlerimizi birleştirmemiz iyi oldu. Kardeşliğimize hoş geldin." Küçük manastırda 3 gün geçirdik. Gücümüz yerine geldi. Bizi görür görmez keşişler kaşlarını çattı. Francesco gülüyordu. Pasifiko laftasını çalıyordu. Bense boğuk sesle yeni kardeşe eşlik ediyordum. "Hey, nerede sandınız kendinizi?" diye seslendi başpapaz. "Burası manastır, Rabbin evi." "Rabbin evine ya nasıl girmemizi istersiniz? Ağlayarak mı?" diye karşılık verdi Francesco. "Tanrı sesleniyor. Ağlamanızdan bıktım. Ahuvahtan hoşlanmıyorum. Asık suratlar görmek yordu beni. Yeryüzünde kahkaha seslerine özlem çekiyorum." "Pasifiko kardeş, Çal lavtanı, söyle türkünü, Tanrı'nın gönlünü sevindir. Keşişler yavaş yavaş alıştılar bize. Francesco her akşam onları avluda topluyor, sevgi, yoksulluk ve cennetten söz açıyordu. Cennet nasıldır sanırsınız diye soruyordu onlara. Mermer merdivenli, baştan başa altınlarla dolu koca bir saray mı? Hayır, bir gece düşümde gördüm. Çepeçevre çayırlarla kaplı, minnacık bir köydü. İnsanın ruhu, köyün ortasında en ufak tefek, aşağılık bir kulübenin yanındaki kuyunun yanında duruyordu. Tanrı'yı emziren Meryem Ana'ya benziyordu. Francesco konuşurken gece sessizce üzerimize indi. Hava mavi kanatlarla doldu. Keşişler mutluca gözlerini kapayıp cennete girdiler. 3 gün biter bitmez kuzeye doğru yolumuza devam ettik. Pasifiko kardeşin türküleri yolculuğu kısalttı. Günün birinde bir de baktık, sevgili Assisi'mizin kalesi ve kuleleri karşımızda. Hoş geldin sevgili Assisi, dedi Francesco elini kaldırıp kenti kutsayarak. Rabbim, kardeşlerle konuşurken yardım et, sinirlenmeyeyim. Portiuncula'ya vardığımızda güneş batmıştı. Yavaş yavaş yaklaşıyorduk. Başta Francesco gidiyordu. Pasifiko ile ben, bitkin onu izliyorduk. Francesco yaptıklarını görebilsin, dediklerini işitebilsin diye kardeşleri apansız yakalamak istiyordu. Ama yaklaşınca durdu, bağırışmalar, kahkahalar geliyordu. Damdan duman tütüyordu. Demek kardeşler ateş yakmaya başlamışlardı. Derken burnumuza kızarmış et kokusu geldi. Demek yemek pişiriyorlardı. Bayram yapıyorlar diye mırıldandı Francesco. Et yiyorlar. Tam o sırada yaşlı bir dilenci belirdi. Ta uzaklardan kızarmış et kokusu almıştı burnu. Bir lokma verirler diye koşa koşa gelmişti. Bana bir lütufta bulunur musun kardeşim diye sordu Francesco. Şapkanı, asanı ve torbanı ver de gidip kardeşleri selamlayabileyim. Hemen geri veririm. Bu lütfu yaparsan Rabbim sana karşılığını verir. Assisi'li Francesco dedikleri sen misin? Benim kardeşim. Al o halde. Francesco şapkasını kulaklarına kadar geçirdi, torbayı sırtına vurdu ve asasına dayanarak gidip Portiuncula'nın kapısını çaldı. İsa adına kardeşlerim diye inil dedi sesini değiştirerek. Zavallı hasta, ihtiyar ve aç birine acıyın. Gel içeri ihtiyar diye cevap verdi kardeşler. Ocak başına otur da ye. Francesco başı önüne eğik, kamburunu çıkararak girdi, yüzünü görmek imkansızdı. Sırtı kardeşlerine dönük, ocak başına oturdu. Yeni katılmış genç bir papaz, bir tas çorbayla bir dilim ekmek getirdi. Francesco eğilip, avucuna ocaktan kül aldı, torbasının içine attı ve yemeye başladı. Kardeşler hemen tanıdılar onu ama kimse de açıklamaya cesaret edemedi. Francesco'nun onların et yiyip bayram ettiklerini görmesi öylesine utandırmıştı onları. Yedikleri lokmalar gerisin geri boğazlarına çıktı, yemeklerine devam edemediler. Tabakları üzerine eğilmiş bekliyorlardı. Fırtına ha çıktı, ha çıkacaktı. Francesco 2-3 kaşık çorba yedi, sonra tasını bırakarak kardeşlerine döndü. Bağışlayın beni kardeşlerim dedi. Gidip de sizi bu denli zengin yiyecekler başında oturmuş görünce, gözlerime inanamadım. Yoksulluk çeken keşişler bunlar mı diye sordum kendi kendime. Kapı kapı gidip el açan, herkesin aziz bildiği, niçin ben de onlara katılmayayım, rahat bir hayat yaşamayayım dedim. İsa adına söyler misiniz kuzum, sizler dilenci Assisi'li Francesco'nun alçak gönüllü kardeşleri misiniz? Kardeşler kendilerini tutamadı, bazıları hıçkırarak ağlamaya başladı, bazıları gizlice sıvıştı ve dehşet içinde dışarı koştu. Bazıları Francesco'nun ayaklarına kapanıp bağışlaması için yalvardı. Francesco kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Eskisi gibi kardeşlerini kucaklamak için açmamıştı onları. Elias yaklaştı, ağlayamıyordu tabii. Ne de Francesco'nun kendisine bağışlamasını istiyordu. Kardeşleri tanımadın mı diye sordu. Sen yokken çoğaldık. Elini kaldır da kutsa onları. Ama Francesco başını göğsüne doğru düşmeye bıraktı. Ağzını açmadı. Çevresinde halka yapmış olan kardeşler kaygı içinde ona bakıyorlardı. Papayı gördün mü Francesco kardeş? Mührünü bastı mı? Francesco elini göğsüne götürdü. İki anahtarlı mühür burada Elias kardeş. Sabırsızlanma. Yarın Tanrı dilerse konuşacağım. Şimdi hepiniz kiliseye gelin. Tanrı da mührünü bassın diye yalvaralım. Ertesi gün kardeşler ormandaki bir açıklıkta toplandılar. Elias gidip geliyor, onları çevresinde çember haline getiriyor, gizli gizli yavaş sesle konuşuyordu. Dev gibiydi. Kardeşlerin en uzun boylusuydu. Yanındaki Francesco olduğundan da kısa, daha alçak gönüllü görünüyor, yok oluyordu. Bağışla Rabbim ama bu adam hiç içime sinmedi. Bakışı kendini beğenmişlikle, açgözlülükle doluydu. Ruhu Portiuncula'yı küçük buluyordu. Yoksulluk ve sevgi sıkıyordu. Yayılmak istiyor ve dünyayı sadece iyilikle değil, aynı zamanda güç ile de fethetmek, sonra da süvari gibi at sırtında cennete girmek istiyordu. Vahşi İspanyol misyoneri Domenico'nun peşinden gitmeliydi o. Tatlı küçük Asisili dilencinin değil. Tanrı bize nereden de göndermiş bunu? Rabbin gizli maksadı neydi? Yan yana gelmeyecek şeyleri birleştirmek miydi amacı? Bir gün cesareti ele alarak Francesco'ya Elias kardeş hakkında ne düşünüyorsam söyledim. Her kardeşlikte bir Yahuda vardır dedim. Tanrı keşke beni yalancı çıkarsa ama bana kalırsa bu adam da bizim Yahudamız. Yahuda da iyidir Leo kardeş diye cevap verdi Francesco. O da İsa'nın hizmetindedir. Tanrı onu ihanet etsin diye yarattıysa o da ihanet ederek görevini görecektir. Bir an düşündükten sonra sesini alçalttı. Gubbio kurdunu hatırlar mısın? Hani koyun ağıllarına girerler, koyunları öldürürlerdi. Köyün altını üstüne getirirlerdi. Oradakilere acıdım. Ormana gidip Tanrı adına artık koyun yememesini söyledim. Çağırdım onu, geldi. Cevap olarak ne dedi bilir misin? Francesco, Francesco dedi. Tanrı böyle düzenlemiş. Nedenini sorma. Sadece Tanrı'nın buyruğuna boyun eğ ve bırak beni. Acıktığım zaman koyun ağılına gireyim. Ben de sizin gibi dua ediyorum. Diyorum ki, ormanlara hükmeden ve bana et yememi buyuran babamız, buyruğun yerine getirilecektir. Bugün günlük koyunumu ver bana. Midem dolsun da senin adını ululayayım. Büyüksün Rabbim, koyun etini bu denli tatlı yaptığın için. Ölünce Rabbim, buyur dirileyim, benimle birlikte bütün yediğim koyunlar da dirilsin ki onları yeniden yiyebileyim. İşte Leo kardeş, kurt bana böyle dedi. Başımı önüme eğip ayrıldım. Kurtlar koyun yesin diye mi buyurmuş Tanrı? Bu ne küstahlık Leo kardeş, sorması bile. Her şeye dayanacak ve her şeyi bağışlayacak, Francesco'nun yüreği gibi yürek neredeydi bende? Elias Bombarone'nin o gün kardeşlerle gizli gizli konuştuğunu görünce öfke ve korkudan sarsıldım. Sonunda herkes toplanınca Francesco ayağa kalktı, her zamanki gibi kollarını kavuşturup konuşturmaya başladı. Sesi durgun, yavaş ve üzgündü. Zaman zaman elini kardeşlere doğru dilenirmiş gibi uzatıyordu. Basit sözlerle sonsuz kente nasıl girdiğini, kutsal pederi nasıl görebildiğini, papaya neler dediğini, papanın cevabını, nasıl diz çöküp kralı ayakları dibine koyduğunu. 3 gün sonra da tabii Tanrı'dan aldığı buyruk üzerine papanın mühürü nasıl bastığını anlattı. İşte karşılarındaydı. Francesco kutsanmış parşömeni koynundan çıkardı, ağır ağır, hece hece okudu. Kardeşler dizleri üstüne çökmüş, dinliyorlardı. Bitirir bitirmez kollarını onların üstüne uzatarak bir şey daha söyledi. Ama şimdi onlara söylemiyor, dua ediyordu.